ruh kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı çocukları olduğumuza tanıklık eder. Evet, yorumunu yapmakta olduğumuz Romalılar 8:16'da böyle diyor. Tanrı'nın ruhu oğul olduğumuzu bildiren kutsal kitap ayetlerini alır, ruhumuzda bu gerçeğe iman etmemizi sağlar. Böylelikle imanlının ruhu ben Tanrı'nın bir çocuğuyum diye tanıklık eder. Kutsal ruh da imanlının ruhuna seslenerek sen Tanrı'nın çocuğusun diye tanıklık eder. Harika değil mi dostum? Bu iyi haber değil mi? Birleşen bu iki tanıklıkla imanlı şeytanın getirdiği tüm kuşkuları aslında geri çevirir çevirmeliydi. Bununla kurtuluşun ne kadar kesin olduğu belirgin oluyor. İsa Mesih'e iman ettiysen dostum, senin kurtuluşun sağlamdır. Bundan emin olman gerekir. 17. ayette, eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, mirasçılarız da. Tanrı'nın mirasçıları, Mesih'in de miras ortaklarıyız diyor. Madem Mesih'in çektiği sıkıntıları paylaşıyoruz, onunla birlikte yüceltilmemiz de gerekir. Çocuk olmakla, evlat olmakla kişinin mirastan pay alma hakkı vardır değil mi? Tanrı'nın da çocuklarına vereceği mirası vardır. Çocuklar olduğumuzdan dolayı bu mirasta payımız vardır değerli dostum. Bununla kurtuluşumuz daha da kesinleşiyor. Göksel yuvada, göksel evde Mesih'le birlikte mirasımıza kavuşmamız, Mesih'in miras ortakları olmamızla açıkça anlaşılır. Mesih'in mirasına kavuşması kesin olduğu gibi, onun miras ortaklarının mirasa kavuşmaları öyle kesindir. Yani senin ve benim kurtuluşumuz kesindir dostum. Mesih'in miras ortakları olmamız bizim için ne büyük bir ayrıcalıktır, onurdur, yüceliktir. Hem de Mesih'le birlikte sonsuz esenlikte bulunmak ne güzel olacak bizim için. Dünyasal insanlar Mesih'e karşı besledikleri kini onun bağlılarına karşı da gösterirler. İsa Mesih'e baskı uyguladıkları gibi ona iman edenlere de baskı uygularlar. Çevren Mesih imanlısı olduğun için seni istemediğini belirtince çok sıkıntıya düşersin değil mi? Bununla Mesih'in sıkıntılarını paylaşırsın dostum aslında. Ama üzülme. Mesih'le birlikte yüceltileceksin. İmanlılar sıkıntı çektiklerinde Mesih'le birlikte kavuşacakları yüceliği düşünerek sıkıntı içerisinde bile sevinç bulabilirler. O yüceliğin nasıl olacağını bilmemekle beraber Mesih'le birlikte bulunmanın sevincinin ne kadar harika olacağını bir parça kavrayabiliriz. Herkesin ve her şeyin Tanrı'yla uyumda olduğu ortamın ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar harika olduğunu, doyurucu olduğunu, bu yeryüzündeyken Tanrı'ya tapınırken duyduğumuz sevinç ve doyumdan tahmin edebiliriz. Eğer ne diyor, çekiyorsak sözleri Tanrı çocuğunun evet Mesih'le birlikte acı çekeceği konusunda bizlere güvence verir. Yani acı çekeceğimiz garantidir. Ben onunla birlikte acı çektiğimizden ötürü olarak tercüme edebileceğine inanıyorum. Buradaki eğer sözünün bazı insanların göstermeye çalıştıkları kadar önemli olduğunu sanmıyorum. Dostum bugün onun için neye dayanıyorsunuz? Yani Rab için, imanınız için. Bu her ne olursa olsun. Paulus bizlere bunun şu anda yaşadığımız hafif bir şey olduğu konusunda güvence veriyor. Ama bir gün gelecek olan ağır bir şey var. Sonsuz bir yücelik ağırlığı var. Sonsuzlukta onun için, yani Rab için keşke biraz daha acı çekseydik diyeceğiz. Çünkü bu şekilde bizi yetiştirip eğitir, geliştirir. Çünkü o sevdiğini terbiye eder. Oğulluğa, kızlığa kabul ettiği herkesi cezalandırır diyor İbraniler 12 ayet 6'da. Bu da bizi Romalılar 8. bölümün yeni bir ayrımına getiriyor. Sadece imanlıların bedenlere kurtulmakla kalmayacak. Bu fiziksel evrenin tümü sizin ve benim üzerinde yaşadığımız bu yeryüzünün de kurtulacağını göreceğiz. İşte Tanrı'nın amacı da budur. Aslında bu eski yeryüzünü yeni bir yeryüzüyle, göksel bir yeryüzüyle, yeni bir modelle, içinde hiçbir günahın olmadığı yepyeni bir yeryüzüyle değiştireceğiz. Ona bir daha asla hiçbir günah laneti gelmeyecek. İşte bu harikadır. Kısa bir süre önce birisi bana, iyileştirmenin kefarette olduğuna inanıyorum dedim. Ona, buna ben de inanıyorum. Kefarette sadece iyileştirmenin değil, aynı zamanda yeni bir bedenin ve yeni bir dünyanın da Mesih'in kefaretinde olduğuna inanıyorum ama daha buna sahip değiliz dediğimde sanıyorum onu şaşırttım. Politik partiler ve Birleşmiş Milletler yıllardır yeni bir dünya oluşturmaya çalışıyorlar değil mi? Sürekli bunu duyuyoruz ama henüz buna sahip değiliz. Çünkü insanoğlu böyle bir şey yapamaz. Ama Mesih bir gün bunu kefareti aracılığıyla getirecek. Ve o zaman ben de yeni bir beden alacağım. İşte bunu özlemle bekliyorum. Sahip olduğum beden eskiyor ve onu verip yenisini almak istiyorum. Ve o da geliyor. Ve iyileştirme, bunun kefarette olduğuna güvence verebilirim ama henüz hepsine sahip değilim. Öyle sanıyorum ki diyor Pavlos Romalılar 8:18'de, bu anın sıkıntıları gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karşılaştırılamaz bile. İmanlı bu dönemde her tür sıkıntıdan geçer. Mesih için çekilen sıkıntılar, hastalık, kaza, bir yakının ölümü ve buna benzer durumların getirdiği acılar, günahın verdiği acılar, günahın yozlaştırdığı bir dünyada yaşamaktan gelen sıkıntılar. Bütün bu sıkıntıların acısı kavuşacağımız parlak semişle karşılaştırılamaz. En korkunç acı çeken imanlı bile Mesih'le birlikte yücelikte olduğu zaman bu parlak sevinç çektiğim acıyı büsbütün unutturdu diyecektir. Acım kavuştuğum yüceliğe göre çok küçüktü. Bu kesin kurtuluşla parlak bir geleceğe doğru gidiyoruz değerli dostum. Yargım şu ki sözü Pavlos'un hayatın hesap defterinin hem alacak ve hem de verecek hanelerini hesapladığı anlamına geliyor. Bu anın acıları bütün inanlıların ortak payıdır. Tarihteki her nesilden daha konforlu bir yaşam süren bu nesil, yani bizler bu söze burun büker ama günümüz Mesih imanları bile acı çekmekten kaçamazlar. Yaratılış Tanrı oğullarının açıklanışını büyük özlemle bekliyor diyor 19. ayette. Ayet 19'dan ayet 21'e kadar, çünkü yaratılış Tanrı oğullarının açıklanışını büyük özlemle gözlüyor diyor. Çünkü yaratılış kendi istemiyle değil, Tanrı'nın istemiyle yozlaşmaya bağımlı kılındı. Ama yine de umut vardır. Çünkü yaratılış çürüyüş boyunduruğundan kurtulup Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulacakları zamandır. Elçi Pavlos dünyanın yozlaşmaya bağımlı kılınması konusuna değinmeden önce özlem çeken bir yaratılışı gözlerimizin önünde canlandırıyor. Sanki yaratılış gelecekte olacak bir olayı büyük özlemle bekliyor. Nedir beklediği olay? Tanrı çocuklarının açıklanışıdır. Bu ne zaman olacak? İsa Mesih'in tekrar gelişinde olacak. Yeni bir gök ve yeni bir yer gördüm diyor haberci Yuhanna. Ve bu olayla ilgili tanrısal görmeyi anlatmaya devam ediyor. Çünkü ilk gök ve ilk yer ayrılıp gitti. Artık denizde yoktu. Kutsal Yeruşalim kentini yeni durumda göğün içinden Tanrı'dan inmekte gördüm. Kocası için süslenen bir gelin gibiydi o. Tahttan gelen güçlü bir ses duydum. Şunu diyordu, işte Tanrı'nın konutu insanlarla birlikte, onlarla bir arada yaşayacak o. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı da onlarla bir arada olacak ve gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak. Bunun yanı sıra artık ne yas, ne ağlayış, ne de acı olacak. Çünkü önceki ortam çekilip gitti diyor Vahiy 21:1-4 ayetlerinde. Tanrı çocukları o zaman Mesih'in gelini olarak açıklanacaktır. Aynı zamanda Tanrı laneti ortadan kaldıracaktır. Artık yaratılış yozlaşmaya bağımlı olmayacak. Yeşaya peygamber Mesih'in gelişini şöyle betimler. Yesse'nin kütüğünden filiz çıkacak ve Rabbin ruhu onun üzerinde kalacak. Kötüyü ağzının soluğu ile öldürecek ve belinin kuşağı adalet olacak. Kurt kuzu ile beraber oturacak. Sütten kesilmiş çocuk elini engere kovuğu üzerine koyacak. Bütün mukaddes dağımda zarar vermeyecekler ve helak etmeyecekler. Çünkü sular denizi nasıl kaplıyorsa dünya Rab bilgisiyle dolacak. Yaratılışın böyle bir günü büyük özlemle beklediği kolaylıkla anlaşılır. O zaman her bozukluk ve her düşmanlık ortadan kaldırılacaktır. Herkes ve her şey Tanrı ile uyumda olacak. Bu ayetin bir çevresi de şöyledir. Kollarını açıp gözlemlemekte olan, yani başı dik yaratılış, Tanrı oğullarının ortaya çıkmasını beklerken inliyor. Dünya evrimin boş hayalleri hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Ancak yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük bir özlemle beklemektedir. Yaratılış bugün üzerinde bir örtü olan bir heykel gibidir. Tanrı çocukları bu bedenin dışınsal örtüsünü çıkarttıklarında yaratılışın üzerindeki örtü de çıkacaktır. Bu çok görkemli bir gün olacaktır dostum. Çünkü yaratılış kendi istemiyle değil, Tanrı'nın istemiyle yozlaşmaya bağımlı kılındı ama yine de umut vardır diyor 20. ayette. Evet, yaratılış için umut vardır. Günahın dünyaya girişiyle yaratılış yozlaşmaya bağımlı kılındı. Günah aracılığıyla da ölüm dünyaya girmiştir. Yaratılışta o zamandan beri çürüme egemendir. Yaşayan varlıklar ölür ve çürür. Bu çürüyüş boyunduruğunu boynundan atabilen yoktur. Ama çürüme egemenliğinden kurtuluş umutla beklenmektedir. Biz imanlılar Mesih'i görüp ona benzer olduğumuz zaman ölümden ve çürüyüşten özgür olacağız. Tıpkı bunun gibi tüm yaratılış aynı yüce özgürlüğe kavuşturulacaktır. Tanrı çocukları olarak yüce bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bu yüce kurtuluş için Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edilmiştir. Amaçsızlık olarak çevrilen sözcük başarısızlık, çürüme, bozulabilen bir şey anlamına gelmektedir. Sonra diyor kendi isteğiyle değil, yani kendisi bunu istediği için değil, umut temeliyle bunu teslim eden Tanrı'nın isteğinden ötürü olmuştur. Bu arada epey karamsar biri olan Kral Süleyman şöyle yazmıştır. Bütün ırmaklar denize akar, yine de deniz dolmaz. Irmaklar hep çıktıkları yere döner. Vaiz 1 ayet 7. Burada hep tekrarlanan bir şey görüyoruz. Irmaklar denize akarlar ve Rab okyanuslardaki suyu hidrolik sistemiyle pompalar ve iyi ulaşım sistemiyle rüzgar bulutları kuru toprakların üzerinde hareket ettirir. Ve yine yağmur yağar. Irmakları doldurur ve ırmaklar denize akarlar. Duanın bir monotonluğu vardır. Bunu her yerde görebiliriz. Dua, vaat edilen gösterimi, örtünün çekilip alınmasını beklemektedir. Yaratılış amaçsızlığa teslim edilmiştir. Çünkü Tanrı onu böyle yapmıştır. Adem'in itaatsizliğinde günah laneti insanların üzerine gelmiştir ama fiziksel dünyada lanetin altına girmiştir. Tanrı Adem'e toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Yaratılmış olduğun toprağa dönünceye kadar ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın demiştir. Dünyanın en güzel yerlerinden biri belki de Hawaii adalarıdır. Aynı derecede ülkemizin sahilleri de harikadır. Oralara gitmekten hoşlanırım. Buna karşın oradaki o cenneti andıran yerlerde dikenler gördüm. Bazen de bu dikenler öylesine sert ve güçlüdür ki bir keresinde bu sahillerde yürürken ayakkabıma battı ve onu çıkartmakta epey zorlandım. O cennet gibi olan yerlerde bile dikenler vardır. Neden? Çünkü yaratılış üzerinde bir lanet vardır. Evet, yaratılış çürüyüş boyunduruğundan kurtulup Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulacaktır diyor Romalılar 8:21'de. İnsan ölmekte olan bir vücuda sahiptir. Birisinin söylemiş olduğu gibi bize hayat verdiği an onu bizden almaya başlar. Ve doğada ölüm ve bozulma vardır. Güzel bir ormana gidin, orada yere düşmüş, ölü, çürümekte olan bir ağaç göreceksiniz. İşte doğa budur. Ve ölü hayvanların çürümekte olan vücutlarının kötü kokusunu duyabilirsiniz. 22. ayette tüm yaratılışın şu ana dek birlikte inlediğini ve doğum sancısı çekercesine birlikte kıvrandığını biliyoruz diyor. Birçok yerde sel baskını, kasırga, kıtlık ve deprem haberlerini sık sık duyarız. Ülkemizde olan o korkunç depremi unutmadık. Yaratılış gerçekten inliyor ve kıvranıyor. Bu acılar doğum sancısına benzer. İsa Mesih yeniden gelişinden hemen önce olacak büyük sıkıntı dönemini belirtirken, ayet 22'de kullanılan doğum sancısı kelimesini kullanır. Çeşitli yerlerde depremler olacak, kıtlıklar çıkacak. Bunlar sancıların başlangıcıdır, diyor Markos 13:8'de. Bunlar yeni dünyanın doğum sancılarıdır. Sadece yaratılış acılar içerisinde kıvranmıyor. Kutsal ruhu içimizde taşıyan biz imanlılar da içimizden inliyoruz. Kutsal ruh bizim için ilk üründür. Her şeylerin Rabbe ait olduğunu göstermek için İsrailoğulları her ürünün ilk parçasını getirip Tanrı'ya sunarlardı. Bu ilk ürün tüm ürünü temsil ediyordu. Kutsal ruh imanlıların tüm yüceliğe kavuşacaklarının güvencesidir. Kutsal ruhun ilk ürünü tüm ürüne kavuşacaklarının teminatıdır. Tanrı yüceliğini övmeyi amaçlayan iyilik yetkimiz kesinleşinceye kadar kutsal ruh mirasımızın güvencesidir, diyor Efesoslar 1:14'te. Yani kurtuluşumuz kesinleşinceye kadar, Rabbin yanına gidene kadar kutsal ruh bizim güvencemizdir. İmanlılar olarak inliyoruz ve oğulluğa alınmayı gözlüyoruz. Ama önceki ayetlerden birinde Tanrı ruhuyla yönetilenler Tanrı'nın oğullarıdır denmedi mi? Peki bu durumda nasıl oğulluğa alınmayı özlüyoruz? Oğulluğa alınmamız bedenimizin kurtuluş bulmasıyla ilgili olduğu bellidir. Daha bedenimizin kurtuluşuna kavuşmadık. Biz gökler ülkesindeniz. Oradan bir kurtarıcı bekliyoruz. Rab İsa Mesih'tir o. O bu zavallı bedenimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer kılacak, diyor Filipililer 3:20-21. Ayetlerde. Kurtarıcımız göklerden gelince acı çeken, hastalıklı, ölümlü bedenlerimizi kendi yüce bedeninin benzerliğine değiştirecektir. Mesih'in yüce bedeni ruhsal ve gökseldir. Ölülerin dirilişi de tıpkı böyledir. Cansal beden olarak ekilir, ruhsal beden olarak dirilir. Cansal beden varsa ruhsal beden de vardır. Yazılı olan da budur. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem yaşam sağlayan ruh oldu. Yersel insana benzerliği nasıl kuşandıksa göksel olana benzerliği de kuşanacağız. Kardeşlerim, şunu belirteyim. Etle kan Tanrı hükümranlığını miras alamaz. Ne de çürümüşlük, çürümezliği miras alabilir. Bakınız, size bir sır bildiriyorum. Hepimiz uyumayacağız ama hepimiz değiştirileceğiz. Bir anda göz açıp kapayıncaya kadar, son boru öttüğünde. Çünkü boru ötecek ve ölüler çürümez durumda dirilecek. Biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen bedenin çürümezliği ve bu ölümlü bedenin ölümsüzlüğü kuşanması gerekir. Bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü kuşanınca yazılı söz yerine gelecek. Ölüm yengide yutuldu. Böyle okuyoruz 1. Korintoslar 15, 42-55 ayetler arasında. Diriliş bedenlerinin Mesih'in yüce bedenine benzer olacağına göre kutsal söz Mesih'in diriliş bedeniyle ilgili ne gibi bilgiler verir? Ruhsal ve göksel bir beden nasıldır? Kapalı kapılardan geçebilen bir bedendir. Öğrenciler Yahudi yetkililerin korkusundan kapalı kapıların ardında toplanmışlardı. İsa oraya geldi, ortada durup onlara size esenlik olsun dedi. Ruhsal bedenin bu özelliği insanlarda bir ruh gördükleri izlenimini uyandırıyorsa da ruhsal beden ellerle dokunabilen, yemek yiyebilen bir bedendir. Onlar bu şeyleri anlatırken İsa aralarında dikildi ama onlar korkuyla sarsıldılar. Bir ruh görmekte olduklarını sandılar. O zaman İsa onlara neden korkuyorsunuz dedi. Yüreğinizin içinde neden kuşkular doğuyor? Ellerimi ve ayaklarımı görün. Ben oyum. Bana ellerinizle dokunun ve görün. Çünkü ruhun bedeni de kemiği de yoktur. Oysa gördüğünüz gibi ben varım. Sevinçten, şaşkınlıktan bir türlü inanamıyorlardı. İsa burada yiyecek bir şeyiniz var mı diye sordu. Onlar da kendisine bir parça ızgara balık verdiler. Bunu alıp gözleri önünde yedi. İmanlılar ölümsüzlüğü kuşanınca herkesin gözü önünde Tanrı çocukları olarak açıklanacaklardır. O zaman tümden oğulluğa, çocukluğa alınacaklar. Kutsal ruhun yüreğimizde konut kurmasıyla ve onun bizi yönetmesiyle şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama mirasımızı daha almadık. Çocukluk çağındaki oğullar gibiyiz ama Mesih'in gelişinde bedenimiz kurtuluş bulunca tüm ayrıcalıkları ve sorumluluklarıyla yetişkin oğullar olup mirasımıza kavuşacağız. Bunu beklerken içimizden inliyoruz değil mi? Kavuşacağımız yüceliğin ilk ürününe sahibiz. Kutsal ruh aracılığıyla Tanrı hükümranlığının sevincini tattık. Acı çeken ve Tanrı'ya baş kaldıran dünyada rahat değiliz artık. Burası bizim yuvamız değildir. Başka dünyanın çocuklarıyız, göksel dünyanın çocuklarıyız. Tüm isteğimiz oraya yöneliktir. Bunun için ah çekip inliyoruz. Birisi, Tanrı cennettedir, dünyada her şey yolundadır dedi. Mesih imanlısı bunun doğru olmadığını bilir. Tanrı'nın cennette olduğu doğrudur ama dünyada her şey yolunda değildir. Tanrı sözü daha gerçekçidir. Hayvanlar nasıl da inliyor. Sığır sürüleri çaresiz. Çünkü otlaklar kurudu, koyun sürüleri perişan oldu diyor Yuel 1.18'de. Bazıları doğanın minör bir anahtarda şarkı söylediğine dikkatimizi çekmiştir. Bir dağın eteğindeki çam ağaçlarında uğuldayan rüzgar ya da ıssız bir sahildeki dalgaların sesi her ikisi de aynı hıçkırığı ifade eder. Ağaçların müziği kaydedilmiştir ve mahzundur. Korkmuş bir hayvanın ya da kuşun çıkarttığı şaşkın bir haykırış geceyi deler ve kanımızı dondurur. Duanın kutsal kitabın doğrultusuna sesli bir tanıklık ettiği kesindir. Bir yorumcu bu bağlamda bir aktarma yapar, bir şey söyler. Dua, melankolik korosuyla gelinliğini giyip son hazırlıkları da tamamlandıktan sonra güveyin öldüğünü gören bir geline benzer. Halen taze tacı ve gelinlik elbisesiyle oradadır ama gözleri yaşlarla doludur demişti. Duanın inlediğini söylemek doğru bir şeydir. Hem yalnız yaratılış değil, ruhun ilk ürününe sahip olan bizler de oğulluğa alınmayı ve bedenimizin kurtuluş bulmasını gözleyerek içimizden inliyoruz diyor Romalılar 8, 23. ayette. Sadece dua inlemekle kalmaz. İmanlı da duayla uyum içerisindedir. Bu ayet bir insanın Mesih imanlısı oluşunu kanıtlayan şeyin yüzündeki sürekli gülümseyiş olduğu öğretisini önerenler için yıkıcı bir darbedir. Bir imanlının kapı kapı dolaşarak satış yapan biri gibi sürekli sırıtan birisi olması gerektiğini savunurlar. İmanlının gülümsemesi gerektir. Her zaman mı? Sorunlarınızı gülümseyerek ben ona daha doğrusu sırıtarak halledin sloganı herhangi bir reklam için uygun bir slogan olabilir. Ama iman yöntemi değildir. Bizler bu bedenlerde inleyip duruyoruz. Evet, 60 yaşına merdiven dayardım. Belim ağrıyor, dizlerim ağrıyor, yediğim her şeyi hazmedemiyorum. Kutsal kitap, göksel evimizi giymeyi özleyerek inliyoruz der. Mezmur yazarı da, inleye inleye bittim, döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan, yatağım sırılsıklam, gözyaşlarımdan diye yazmıştır. Rabbimiz İsa da ağlamıştır. Onun sevinçli biri olduğuna inandığım halde, ağladığı zamanlarda olmuştu. Bu bedenlerde inliyoruz değerli dostum.